Beşinci dizin, sayfa 94. Beşinci kısım. Genç Paştun büyük bir şaşkınlıkla yabancıya baktı. Nuri Han'ın kendisine söylediklerini anlamamış gibi görünüyordu. "Bu adam Afgan mı?" diye sordu. "Hayır, Englez." İsmet Han sersemlemişti. Karşısındaki eski düşmanlarıydı. Dahası medresedeki imam onları ebedi düşman olarak tanımlamıştı. Bu adam kafir olmalıydı, sonsuza dek cehennemde yanmaya mahkum olan bir imansız, bir nasrani, bir Hristiyan olmalıydı. Ve şimdi bu adamı dağlarda 100 kilometreden fazla yol tepip kuzeydeki büyük vadiye mi götürecekti? Günlerce, gecelerce onunla birlikte mi olacaktı? Diğer yandan babası iyi bir adam ve iyi bir Müslümandı ve bu adamın dostu olduğunu söylemişti. Bu nasıl olabilirdi? İngiliz işaret parmağıyla orta parmağını hafifçe kalbinin hizasında göğsüne değdirdi. "Selamün aleyküm İsmet Han," dedi. Dağ menzilinde çarpışan pek çok Arap bulunmasına karşın babası Arapça bilmiyordu. Araplar hep kendi aralarında kaldıkları, aralarına kimseyi almadıkları için onlarla kaynaşması ve dillerini öğrenmesi için hiçbir neden yoktu zaten. Ne var ki İsmet Arapça yazılmış olan Kur'an'ı baştan sona defalarca okumuştu ve imam da onlarla yalnızca ana dilinde, yani Arapça konuşmuştu. İsmet Han oldukça iyi çalışan bir belleğe sahipti. "Aleyküm selam," diye karşılık verdi. "Adın ne?" "Mike," dedi adam. İsmet "Ma-ik" diye telaffuz etmeye çalıştı. Tuhaf bir attı. "İyi, haydi çay içelim," dedi babası. Küçük köylerinden geriye kalan harabeden yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta bir mağara ağzına sığınmışlardı. Mağaranın iç tarafında küçük bir ateş yanıyordu. Ama bu ateş o kadar uzak bir mesafedeydi ki Sovyetlerin dikkatini çekebilecek bir duman bulutunun dışarıya taşması olanaksızdı. "Bu gece burada uyuyacağız. Sabah olduğunda siz kuzeye doğru yola çıkarsınız. Ben Abdülhak'a katılmak üzere güneye gideceğim. Orada Celalabad-Kandahar yoluna karşı başka bir operasyon düzenlenecek." Tütün çiğneyip pirinç krakeri yemeği sürdürdüler. Sonra uykuya daldılar. Sabah gün ağarmadan önce kuzeye doğru yol alacak olan ikili kalkarak oradan ayrıldı. Yolculukları labirent gibi dolan başlı vadilerden geçiyordu. Oralarda hiç kuşkusuz uygun sığınaklar bulabileceklerdi. Ne var ki vadilerin arasında dağların yamaçları bulunuyordu ve bu yamaçlar kayalıklı sarp bayırlardan ibaret oldukları gibi saklanmaya pek elverişli değildiler. Buraları ay ışığında geçmek ve gündüzleri vadilerde kalmak daha akıllıca olacaktı. İkinci günlerinde başlarına bir şanssızlık geldi. Daha çabuk ilerleyebilmek için o sabah kamp yaptıkları yerden tan yeri ağarmadan ayrılmış ve günün ilk ışıklarıyla birlikte kendilerini kayalıklardan ibaret dev çıplak bir yamacın karşısında bulmuşlardı. Tepelerdeki mağaralara sığınabilmeleri için burasını mutlaka aşmaları gerekiyordu. Beklemeleri gece bastırana dek tüm günü bekleyerek harcamaları anlamına gelecekti. İsmet Han yamacı gün ışığında geçmeleri konusunda ısrar etti. Yamacı yarı yarıya geçtiklerinde makineli tüfeklerin seslerini işittiler. Adam da çocuk da yere boylu boyunca uzanarak hareketsiz öylece kala kaldılar ama ne yazık ki geç kalmışlardı. İlerideki tepenin üstünde tehditkar dev bir Yusufçuk böceğini andıran ve kısaca Hint diye tanınan bir Sovyet Mil 24 görünmüştü. Pilotlardan biri bir kıpırtı ya da kayalıkların üzerinde bir metal ışıltısı fark etmiş olacaktı ki Hint rodasından ayrılarak onlara doğru uçmaya başladı. İki izotov motorun uğultusu ve ana pervanenin çıkardığı taka taka taka sesi kulaklarında büyüdükçe büyüdü. Başını kollarının içine gömmüş olan Mike Martin tehlikeyi göze alarak yukarıya kısa bir bakış fırlattı. Gördüklerinin ne olduğuna dair içinde hiçbir kuşku yoktu. Biri önde biri arkada olmak üzere arka arkaya oturmakta olan iki Sovyet pilotu Hint saldırı moduna geçerken doğruca kendisine bakıyorlardı. Açık arazide hiç korunmasız bir savaş helikopterine yakalanmak her yayı askerin kabusudur. Çevresine bakındı, 100 metre kadar ilerilerinde bir kaya kümesi gördü. İnsan kafası yüksekliğinde olmasa da arkasına saklanılabilinirdi. Afgan delikanlıya seslenerek ayağa fırladı. Dev sırt çantasını olduğu yerde bıraktı. Ama rehberini şaşkına çevirmiş olan iki borudan birisini alarak kayalığın ardına geçti. Arkasından koşan çocuğun ayak sesleri, deli gibi atan nabzanın gümbürtüsü ve dalışa geçmiş olan Hind'in uğultusu aynı anda kulaklarına doldu. Eğer helikopterde içinde küçük bir umut ışığı doğmasına yol açan o ayrıntıyı görmemiş olsaydı asla bu depara atamazdı. Helikopterin roket çıkıntıları boştu ve gövdesinin altında da bomba taşımıyordu. Soluğunu tutarak tahmininde yanılmamış olmayı diledi ve yanılmamıştı. Pilot Simonov ve yardımcısı pilot Grigoryev, ajanlar tarafından mücahitlerin saklanma yeri olarak bildirilen dar vadiyi bulabilmek amacıyla günün ilk ışıklarıyla birlikte bir devriye uçuşuna çıkmışlardı. Yüksekten bombalarını bıraktıktan sonra roketleriyle kayalık vadiyi tahrip etmek üzere alçalmışlardı. Çatlakların arasından dağlara koşan çok sayıda keçi o bölgede gerçekten de insanların barınmakta olduğunu kanıtıydı. Simonov 30 milimetrelik tüfeğiyle yaratıkları toz duman etmiş ve bu sırada da mermilerinin büyük çoğunluğunu harcamıştı. Helikopteri yeniden güvende olacakları yüksekliğe tırmandırdıktan sonra Celalabad dışındaki Sovyet üssüne geri dönmek üzere yola koyulmuştu ki Grigoryev aşağılarındaki yamaçta bir hareketlilik fark etmişti. Aşağıdaki iki gölgenin koşmaya başladığını görünce makinelisini ateş pozisyonuna getirerek dalışa geçmişti. Epeyce aşağılarında bulunan iki koşan gölge bir kaya kümesine doğru ilerliyordu. Simonov Hind'i 600 metreye sabitledikten sonra kendilerini kaya kümesinin arkasına atan iki gölgeye bakarak ateş açtı. Mermiler dışarıya fırlarken GSH'in ikiz namlusu titredi ve sonra birden durdu. Simonov cephanesinin bittiğini anlayarak bir küfür savurdu. Mermilerini keçi vurmak için harcamıştı ve burada öldürülecek iki mücahit bulmuşken cephanesi tükenmişti. Helikopterin burnunu kaldırdı, dağın tepesine çarpmamak için geniş bir açıyla döndü ve Hind gürültüyle uçarak vadiden ayrıldı. Martin ile İsmet Han minik kaya kübeciğinin ardına çöktüler. Afgan delikanlı Anglez'in hızla kuzu derisi kılıfı açarak içinden kısa bir boru çıkarışını izledi. Sağ uylu kemiğine yumruk yemiş gibiydi ama acı hissetmiyordu. Hissettiği yalnızca tuhaf bir uyuşukluktu. SAS ajanının elinden geldiğince çabuk monte etmeye çalıştığı şey Panjir'e Şah Mesut'a götürmekte olduğu iki blowpipe füzesinden bir tanesiydi. Amerikan Stinger füzesi kadar iyi olmamakla birlikte temel ihtiyaçları yerine getiren daha hafif ve kullanımı daha kolay bir füzeydi. Bazı yerden havaya füzeler hedefe yer bazlı radarlarla yöneltilirler. Bazıları ise kendi minicik radarlarını burunlarında taşırlar. Bazıları kendi kızılötesi ışınlarını yayarlar ve bunların üzerinde hareket ederek hedefe kilitlenirler. Bazı füzelerin ise ısı tarayıcıları vardır. Burunları uçak motorlarının yaydığı ısının kokusunu alır ve o yöne doğru yol alırlar. Blowpipe'ın işleyiş sistemi ise çok daha basitti. Füzeyi fırlatan kişinin yalnızca olduğu yerde durup, füzeyi füzenin başındaki hareketli yüzgeçlere radar ışınları göndererek kumanda etmesi gerekiyordu. Blowpipe'ın en olumsuz yanı çoğu zaman atan kişinin saldırıya geçmiş olan savaş helikopteri yüzünden hareketsiz durması gerektiği için ölümüne yol açıyor olmasıydı. Martin iki aşamalı roketi ateşleme silindirine taktı, pil ile tarayıcıyı aktive etti, vizörden bakarak üzerine doğru gelmekte olan Hind'i buldu. Görüntüyü iyice netleştirdikten sonra silahı ateşledi. Roket gazlar yayarak büyük bir gürültüyle omuzundaki silindirden körlemesine gökyüzüne yükseldi. Roket hedefe otomatik olarak kilitlenemeyeceği için aşağıdan yukarıya, aşağıya, sağa ve de sola kumanda edilmesi gerekiyordu. Uzaklık tahminen 1400 metre kadardı ve büyük bir hızla kapanıyordu. O sırada Simonov makinelisiyle ateş açtı. Hind'in burnundaki dört namludan perde gibi inen parmak boyundaki makineli tüfek kurşunları hızla savrulmaya başladı. Sonra Sovyet pilot kendisine doğru gelmekte olan blowpipe'ın zayıf ve titrek alevini gördü. Şimdi iş sinirlerinin sağlamlığına kalmıştı. Kurşunlar kayaların üzerine inerken dört bir yana kaya parçaları savruluyordu. Helikopterden açılan ateş iki saniye sürmüştü. Ama dakikada 2000 kurşun atılabildiğine göre Simonov yamaçtan fırlayan taş parçalarının kendisine isabet etmemesi için kenara çekilemeden yamaca en az 70 kadar kurşun isabet etmiş olmalıydı. Araştırmalar insanların tehlike karşısında hiç düşünmeden içgüdüsel olarak sola doğru yön değiştirdiklerini göstermiştir. Bu nedenle de dünyanın yalnızca birkaç ülkesinde uygulanıyor olmasına karşın yolun solunda araba sürmek daha güvenlidir. Bu şekilde bir panik anında sürücü karşıdan gelen bir arabayla çarpışmak yerine arabayı yolun dışına çekecektir. Simonov da paniğe kapılarak helikopteri sola doğru yöneltti. Bu arada blowpipe ilk parçasından ayrılmış ve hızı ses hızını aşmıştı. Simonov dümen kırmadan hemen önce Martin roketi hafifçe sağa yöneltti. Sezgilerinde yanılmamıştı. Hind'in gövdesi yana doğru yattı ve roket doğruca buraya isabet etti. Roketin ağırlığının en fazla 2,5 kilo ve Hind'in zırhının son derece sağlam olmasına karşın saatte 1600 kilometre hızla hareket eden patlayıcının gücü çok büyüktür. Patlayıcı zırhı delerek helikopterin içinde infilak etti. Martin terden sırılsıklam halde buz gibi dağ yamacında durarak devasa canavarın savruluşunu, sonra da dumanlar yayarak aşağılarındaki vadiye düşüşünü izledi. Helikopter dere yatağına düştükten sonra gürültü kesildi. İki Rus pilot yaşamlarını yitirirken şakayık çiçeğini andıran bir alev topu yükseldi. Sonra kapkara bir duman bulutu gökyüzünü kapladı. Bu kadarı bile Celalabad'daki Rusların dikkatini çekmeye yeterdi. Bu mesafeyi karadan kat etmek için son derece meşakkatli ve uzun bir yolculuğu göze almak gerekirken, alçaktan uçan Sukhoi tipi savaş uçakları için bu yalnızca birkaç dakikalık bir mesafeydi. Rehberine dönerek Arapça "Haydi gidelim" dedi. Delikanlı ayağa kalkmaya çalıştıysa da bunu başaramadı. O anda Martin çocuğun baldırındaki kan lekesini gördü. Tek bir kelime bile söylemeden bir defadan fazla kullanılabilen blowpipe ateşleme silindirini yere bıraktı. Bergen sırt çantasını almaya gitti ve geri döndü. Şalvarın parçasını kesmek için savaş bıçağını kullandı. Bacaktaki delik küçük ve temiz olmakla birlikte derine benziyordu. Eğer yaraya havadan açılan ateş neden olduysa deliği ancak bir kovan parçası açmış olabilirdi. Ya da belki bir taş parçası, ama sorun bu parçanın ana kan damarına ne kadar yakın olduğuydu. Hereford'da katılmış olduğu ilk yardım kursunda oldukça başarılı sonuçlar almıştı ve bu konuda oldukça bilgiliydi. Ne var ki her an Rus saldırısına uğrayabilecekleri, Afganistan'ın bu dağ yamacı zorlu bir cerrahi girişim için hiç de uygun bir yer değildi. "Ölecek miyiz Anglez?" diye sordu çocuk. "İnşallah bugün değil İsmet Han" diye karşılık verdi Martin. Büyük bir ikilemle karşı karşıyaydı. Sırt çantasına ve içinde bulunan bir şeye ihtiyacı vardı. Ancak ya çantasını ya da oğlanı taşıyabilirdi. İkisini birden taşıması olanaksızdı. Çantasının içinde sargı bezi ararken, "Sen bu dağı tanıyor musun?" diye sordu. "Elbette" diye karşılık verdi Afgan çocuk. "Buraya başka bir rehberle dönmem gerekecek. Senin ona yolu tarif etmen gerekecek. Ben çantayla roketleri buraya gömeceğim." Yassı metal bir kutuyu açarak içinden bir şırınga çıkardı. Çocuk bembeyaz bir suratla onu izliyordu. "Ne olacaksa olsun" diye düşündü İsmet Han. "Eğer bu kafir bana işkence etmek istiyorsa etsin, ben gıkımı bile çıkarmayacağım." Anglez iğneyi delikanlının baldırına sapladı. Çocuk hiç sesini çıkarmadı. Birkaç saniye sonra morfinin etkisini göstermeye başlamasıyla baldırındaki korkunç ağrı azalmaya başladı. Bundan cesaret alarak ayağa kalkmaya çalıştı. İngiliz adam çantasından katlanabilir bir kazma çıkarmış, onunla kayaların arasında bir yarık açmaya çalışıyordu. İşi bittikten sonra sırt çantasıyla iki roket atarı bu yarığın içine yerleştirdi ve üzerlerini hiçbir şey görünmeyecek biçimde kayalarla sıkıca örttü. Kaya yığınının görüntüsünü kafasına iyice kazıdı. Böylece bir rehberle bu yamaca geri döndüğü eşyalarını kolayca bulabilecekti. Çocuk itiraz edip yürüyebileceğini söylese de Martin aldırış etmeden onu sırtına alarak yürümeye başladı. Yalnızca deri ve kemikten ibaret olan bu çocuğun ağırlığı 50 kilo olan sırt çantasından daha fazla olamazdı. Yine de yer çekimine ters yönde, havanın daha ince olduğu yükseklere tırmanmak söz konusu bile değildi. Bu nedenle Martin dağın eteğinde yol alarak yavaşça aşağıya, vadiye doğru ilerledi. Bunun ne kadar akıllıca bir karar olduğunu anlaması uzun sürmedi. Enkazda değerli ya da kullanılabilir bir şeyler olabileceğinden dolayı düşürülen Sovyet uçakları paştunları hep kendilerine çekmiştir. Sovyetler duman bulutunu henüz fark etmemişlerdi ve Simonov'un son telsiz bağlantısı henüz nereden geldiğini saptamayı başaramadıkları bir çığlık olmuştu. Ne var ki duman bulutu başka bir vadide bulunan küçük bir mücahit grubunu oraya çekmişti. Vadi zemininden yaklaşık 300 metre yukarıda birbirleriyle karşılaştılar. İsmet Han onlara olanları açıkladı. Dağlı adamlar hoşnutluk içerisinde sırıtarak SAS subayının sırtını sıvazladılar. Martin onlara ısrarla rehberinin yalnızca dağlardaki bir çay kanada bir fincan çaya değil, tıbbi yardıma ihtiyacı olduğunu anlatmaya çalıştı. Çocuğu nakletmek için bir taşıda ve ameliyat etmek için bir hastaneye ihtiyaç vardı. Mücahitlerden biri yalnızca iki vadi ötede katırı olan bir adam tanıyordu. Hemen onu getirmek üzere yola koyuldu. Geri dönmesi akşamı buldu. Martin delikanlıya ikinci morfini de verdi. Yeni bir rehber ve İsmet Han'ı taşıyan katırla sonunda yeniden yola koyuldular. Üç kişi gece boyunca ilerlediler. Tan yeri ağarmaya başladığında rehberleri Spingar'ın güneyinde durarak ileriye doğru işaret etti. "Jaji" dedi. "Araplar." Sonra katırını geri vermelerini istedi. Martin oğlanı son 3 kilometre boyunca sırtında taşıdı. Jaji 500 mağaradan oluşan bir yerleşim yeriydi ve Afgan Araplar 3 yıldır kazarak, derinleştirerek, genişleterek, büyüterek burayı dev bir gerilla üssü haline getirmek için uğraş veriyorlardı. Martin bunu bilmiyordu ama bu üste barakalar, bir cami, dini metinleri bulunduğu bir kütüphane, mutfaklar, dükkanlar ve tam teşkilatlı bir cerrahi bir klinik vardı. Oraya vardığında Martin dış nöbetçiler tarafından durduruldu. Ne yaptığı açıkça anlaşılıyordu. Sırtında yaralı bir genç taşıyordu. Adamlar aralarında bu ikiliği ne yapacaklarını konuşurlarken Martin onların Kuzey Afrika aksanıyla Arapça konuştuklarını ayrımsadı. Suudi Arabistanlı gibi konuşan daha yaşlıca bir adamın yanlarına gelmesiyle tartışmaları bölündü. Martin söylenenlerin her kelimesini anlamakla birlikte konuşmamasının daha akıllıca olduğuna karar vermişti. İşaret diliyle arkadaşının acil ameliyat edilmesi gerektiğini belirtti. Suudi başını olur anlamında salladı ve eliyle kendisini izlemesini işaret etti. İsmet Han bir saat içerisinde ameliyat edildi. Tehlikeli mermi parçası baldırından çıkarıldı. Martin uyanana dek çocuğun başucundan ayrılmadı. Tıpkı yerliler gibi koğuşun bir köşesine yere çömelmişti. Ve o haliyle yaralı arkadaşını getirmiş dağlı bir paştundan farksızdı. Başka bir şey olabileceği kimsenin aklına bile gelmezdi. Bir saat sonra koğuşa iki adam girdi. Adamlardan biri çok uzun boylu, genç ve sakallıydı. Arap entarisinin üzerine asker ceketi giymişti. Başında da beyaz bir örtü vardı. Diğer adam kısa boylu, tıknazdı ve en fazla 30-35 yaşlarındaydı. Yumruyu andıran burnunun üzerinde yuvarlak camlı bir gözlükle üzerinde doktor önlüğü vardı. Koğuştaki diğer iki hastayı muayene ettikten sonra Afgan'ın yanına geldiler. Uzun boylu olan Suudi aksanıyla Arapça konuşuyordu. ''Pekala, genç Afgan savaşçımız kendisini nasıl hissediyor bakalım?'' ''İnşallah ama şimdi çok daha iyiyim şeyhim.'' diye karşılık verdi İsmet Han. Arapça konuştuğu gibi adama yücelten bir ünvanla hitap etmişti. Uzun boylu adam bu durumdan son derece hoşnut görünüyordu. Gülümseyerek, ''Ya demek bu kadar genç olmana karşın Arapça biliyorsun.'' dedi. ''7 yıl Peşaver'de medreseye gittim. Geçen yıl çarpışmak için buraya geri döndüm.'' ''Peki kimin için çarpışıyorsun evlat?'' ''Afganistan için çarpışıyorum.'' diye yanıtladı çocuk. Suudi'nin yüzü hafifçe bulutlanır gibi olunca Afgan delikanlı kendisinden beklenen yanıtı vermediğini anladı. ''Ve aynı zamanda Allah adına çarpışıyorum şeyhim.'' diye ekledi. Adamın yüzündeki bulutlar kayboldu ve yerini önceki nazik gülümseme aldı. Suudi öne doğru eğilerek çocuğun omuzunu sıvazladı. ''Bir gün gelecek Afganistan'ın sana ihtiyacı kalmayacak. Ama Yüce Allah her zaman senin gibi bir savaşçıya ihtiyaç duyacak.'' ''Pekala, genç dostumuzun yarısı ne durumda, iyileşiyor mu?'' Bu son soruyu tıknaz doktora yöneltmiştir. Doktor, ''Bir bakalım.'' diyerek sargı bezini açtı. Temiz görünüyordu. Kenarlarına kan oturmuş olan yara 6 dikişle kapatılmış ve iltihaplanmamıştı. Hoşnutluk içerisinde başını sallayarak yarayı yeniden bandajladı. ''Bir haftaya kadar yürüyebilecek duruma gelirsin.'' dedi. Doktor Eyman el-Zevahiri. Sonra Usama bin Ladin ile birlikte koğuştan ayrıldı. Hiç kimse bir köşede yere çömelmiş, başı uyuyormuş gibi dizlerin üzerinde duran, terden sırılsıklam kesilmiş mücahit ile ilgilenmedi. Martin ayağa kalkarak yataktaki delikanlının yanına gitti. ''Ben gitmek zorundayım.'' dedi. ''Araplar iyileşene dek sana bakacaklardır. Bana yeni bir rehber ayarlaması için babanı bulmaya çalışacağım. Allah seninle olsun dostum.'' ''Dikkatli ol Maik.'' dedi çocuk. ''Bu Araplar bize benzemezler. Sen kafirsin, imansızsın. Bunlar gittiğim medresedeki imam gibiler. Bütün imansızlardan nefret ederler.'' ''Öyleyse onlara benim kim olduğumu söylemezsen çok sevinirim.'' dedi İngiliz. İsmet Han gözlerini kapattı. Yeni dostunu ele vermektense işkence altında ölmeyi tercih ederdi. Bu onun için bir ilkeydi. Gözlerini açtığında Anglez gitmişti. Daha sonra onun Panjir'de bulunan Şeyh Mesud'a ulaşmayı başardığını duyduysa da onu bir daha hiç görmedi. Afganistan'da Sovyet hattının gerisinde geçirdiği 6 aydan sonra Mike Martin yakalanmadan ve bilgi hazinesinde Paşto dilini de eklemiş olarak Pakistan üzerinden eve döndü. İzne çıkarıldı, yeniden askerlik hizmetine kabul edildi ve 1988 sonbaharında yine SAS subayı olarak Kuzey İrlanda'ya gönderildi. Ama bu defa her şey farklıydı. İRA'yı gerçekten korkutup dehşete düşürenler SAS komandolarıydı ve Sassman diye adlandırdıkları bir SAS komandosunu öldürmek ya da daha da iyisi canlı yakalayıp işkence ederek öldürmek İRA'nın en büyük hayaliydi. Mike Martin Detachment, yani özel müfreze ya da kısaca The Dead diye tanınan 14. haber alma bölüğüne gönderilmişti. Onlar birer izleyici, iz sürücü, kulak misafiriydi. Görevleri asla fark edilmeyecek kadar sinsi hareket etmek ve İRA katillerinin bir sonraki eylemlerini nerede gerçekleştireceklerini ortaya çıkarmaktı. Bu uğurda da gerçekten kayda değer girişimlerde bulunmuşlardı. İra elebaşlarının evlerine çatıdan girip tepeden tırnağa denleme cihazlarıyla donatmışlardı. İra mensupları sıkça müteveffaya son görevi yerine getirmek hisvesi altında gizli planları konuşma alışkanlığına sahip olduklarından ölü İra mensuplarının tabutlarına bile dinleme cihazları yerleştirilmişti. Güçlü teleobjektiflere sahip kameralarla dudak hareketleri kaydediliyor, daha sonra konuşulanlar dudak okuyucular tarafından deşifre ediliyordu. Gizli mikrofonlarla kapalı pencereler ardında yapılan konuşmalar dinleniyordu. Ve The Dead kayda değer bir şey bulduğunda da bunu sert çocuklarla paslıyordu. Çarpışmalarda uyulması gereken son derece katı kurallar vardı. İlk önce İRA militanlarının ateş etmeleri ve doğruca SAS komandolarına nişan almaları gerekiyordu. Uyarı üzerine silahlarını atmaları durumunda yakalanmaları gerekiyordu. Tek bir kurşun bile atmadan önce SAS komandolarının da paraşütçü askerlerin de çok dikkat etmek zorunda olduğu noktalar vardı. İngiliz politikacılarının ve avukatlarının yeni kararlarına göre İngilizlerin düşmanları tüm sivil haklara sahipken subaylar için aynı şey geçerli değildir. Bununla birlikte Martin Ulster'da SAS yüzbaşısı olarak görev yaptığı 18 ay boyunca sayısız gece yarısı pususuna katıldı. Her defasında da bir grup İra militanı hiç beklemedikleri bir anda basılarak alt edildi. Militanlar her defasında silahlarını çekip ateş açma aptallığında bulundular ve ertesi sabah cesetleri bulan makam her defasında Ulster Kraliyet Polisi oldu. Bu arada daha ikinci çatışmada Martin'e bir kurşun isabet etmişti. Şansı vardı, kurşun yalnızca sol kolunu sıyırmıştı. Yine de bu nekahet dönemini geçirmesi için ilk uçakla İngiltere'ye, Letterhead'deki Hadley Court Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilmesi için yeterli nedendi. Orada hemşire olan Lucinda ile tanıştı ve kısa bir süre flört ettikten sonra evlendiler. Mike Martin 1990 ilkbaharında paraşütçü birliğine geri döndüğünde Whitehall'daki Savunma Bakanlığı'nda göreve başladı. Lucinda'nın mesleğini sürdürebilmesi için Chobham yakınlarında küçük bir ev tuttu. Hayatında ilk defa kendisini üzerinde koyu renk takım elbiseyle sabahları ilk trenle Londra'ya gidip gelen bir memur gibi hissetti. Üçüncü kurmay subay yani Staff Officer 3 rütbesiyle özel askeri projelerden sorumlu olan bakanlığa bağlı MOSP'ta yani Military Operations Special Projects Unit askeri operasyonlar özel projeler biriminde çalışıyordu. Ve oradan ayrılmasına neden olacak kişi yine yabancı bir saldırgan olacaktı. O yıl 2 Ağustos'ta Saddam Hüseyin komşusu Kuveyt'i istila etti. Margaret Thatcher'ın bu kez de duruma seyirci kalmaya niyeti yoktu. Ve Amerika Başkanı George H.W. Bush da onunla aynı fikirdeydi. Bir hafta boyunca karşı saldırıya geçecek ve petrol zengini küçük ülkeyi özgürlüğüne kavuşturacak çok uluslu bir koalisyon kurulması için gece gündüz deli gibi çalışıldı. MOSP bürosunda çalışanların da işleri başlarından aşkındı. Yine de gizli haber alma örgütünün gücü Martin'i orada keşfedip ona birkaç dostla birlikte öğle yemeğinde buluşmayı önerecek kadar büyüktü. Öğle yemeği St. James'te gözlerden uzak bir kulüpte yendi ve ev sahipliğini firmanın iki yöneticisi üstlendi. Masalarında bir de Ürdün doğumlu İngiliz pasaportlu bir iletişim analizcisi oturuyordu. Cheltenham'daki GCQH'den geliyordu ve oradaki görevi radyolardan Arap dünyasındaki söylentileri ve konuşmaları dinleyip bunları analiz etmekti. Ne var ki yemek masasındaki rolü farklıydı. Hızlı hızlı Arapça konuşarak Mike Martin'le sohbet etmeye başladı ve Martin de ona karşılık verdi. Sonunda Century House'dan gelen diğer iki adama yönelerek olumlu bir tavırla başını salladı. "Daha önce hiç böyle bir şey duymamıştım," diye belirtti. "Bu yüz ve bu sesle hiç kuşkusuz geçebilir." Bu sözlerden sonra görevini besbelli başarıyla yerine getirmiş olarak masadan ayrıldı. İki adamdan biri söze girerek, "Kuveyt'e gidip biraz etrafı kolaçan ederseniz size çok ama çok müteşekkir kalırız," dedi. "Peki ordu buna ne diyor?" diye sordu Martin. "Sanırım bizim bakış açımızı anlayacaklardır," diye karşılık verdi diğeri. Ordu yine homurdanmakla birlikte gitmesine izin verdi. Birkaç hafta sonra Martin Bedevi deve tüccarı kılığında Suudi sınırını aşarak Iraklılar tarafından işgal altına tutulan Kuveyt'e girdi. Kuzeye, Kuveyt City'ye doğru yol alırken çok sayıda Iraklı devriye ile karşılaşsa da onlar pazara iki deve götüren sakallı göçebeyi dikkate bile almadılar. Bedeviler apolitik bir yaşam sürme konusunda o kadar kararlıdırlar ki binlerce yıl boyunca işgalciler Arabistan'ın dört bir yanında ilerlerken onlar kıllarını bile kıpırdatmamışlardır. İşgalciler de işte bu nedenle çoğunlukla onlara dokunmamışlardır. Martin Kuveyt'te birkaç hafta kaldı. Yavaş yavaş filizlenmeye başlayan Kuveyt direniş hareketiyle bağlantı kurarak oradaki insanlara birkaç hüner gösterdi. Iraklıların nerelerde konuşlandıklarını, güçlü ve zayıf noktalarını kaydettikten sonra geriye döndü. Körfez Savaşı sırasındaki ikinci yolculuğunu Irak'a yaptı. Suudi sınırını batıdan aşarak yanında tavuklarla dolu bir sepet taşıyan sıradan bir köylü kılığında ilk otobüsle Bağdat'a gitti. Avucunun içi gibi tanıdığı kente vardığında gösterişli bir köşkte bahçıvan olarak iş buldu. Bahçenin dibindeki küçük bir kulübede kalıyordu. Görevi haber toplayarak yerine iletmekti. Bu amaçla yanında şimşek mesajları Riyad'a kadar ulaştırabilen ama Irak gizli polisi tarafından yakalanması imkansız olan katlanabilen parabol anten getirmişti. Firmanın Saddam hükümetinde yüksek rütbeli bir kaynağa sahip olduğu bu savaşın en iyi korunan sırlarından biriydi. Martin bu adamla hiç karşılaşmamıştı. Mesajları önceden kararlaştırılan ölü posta kutularından ya da sığınaklardan alıyor, doğruca Suudi Arabistan'a bu haberleri hem büyük hoşnutluk hem de şaşkınlıkla karşılayan Amerikalıların kumanda ettiği müttefik ülkelerin oluşturduğu merkeze iletiyordu. Saddam 28 Şubat 1991'de ateşkesi kabul etti ve Mike Martin ülkeden ayrıldı. Gece karanlığında sınırı geçerken neredeyse bir Fransız yabancılar lejyonu tarafından vuruluyordu. 15 Şubat 1989 sabahında Afganistan'ı işgal eden Sovyet ordusunun kumandanı General Boris Gromov, Amuderya Nehri üzerindeki Dostluk Köprüsü'nden Özbekistan'a tek başına geçti. Ordusu kendisinden önce yola çıkmıştı. Savaş sona ermişti. Coşku çok uzun sürmedi. SSCB'nin Vietnam'ı bir felaketle sona ermişti. Kendisine bağlı Avrupa sınırları içerisinde bulunan uydu devletlerindeki huzursuzluklar artmış, bu ülkeler açıkça isyan etmeye başlamışlardı. Ve ülke ekonomisi de çökmek üzereydi. Kasım ayında Berlinliler duvarı yıktılar ve Sovyet İmparatorluğu parçalara ayrıldı. Sovyetler Afganistan'da uzmanlara göre çok uzun ömürlü olmayacak bir hükümet bırakmışlardı. Savaştan galip ayrılan mücahit birliklerin komutanları kalıcı bir anlaşmaya varır varmaz yeni bir hükümet kurulacaktı. Ne var ki uzmanlar bu konuda yanılıyorlardı. Sovyetlerin Kabil'de kaderine terk ettiği viski dostu devlet başkanı Necibullah'ın kurduğu hükümet iki nedenden dolayı varlığını sürdürdü. Nedenlerden biri Afgan ordusunun ülke sınırları içerisindeki tüm silahlı gruplardan daha güçlü oluşuydu. Ordu kat gizli polisi tarafından desteklendiği için kentleri ve dolayısıyla da nüfusun büyük bölümünü kontrolü altında tutabiliyordu. Ama bundan daha önemli olan neden, mücahit birliklerin komutanlarının kurmuş oldukları konseyin bağırıp çağıran, yağmacı, kan davası güden, bencil fırsatçılardan ibaret olması ve adım adım dağılmasıydı. Bu konsey sağlam ve kalıcı bir hükümet kurmaktan çok uzaktı ve tam tersini yaptı, iç savaşın çıkmasına neden oldu. Bütün bu olanlar İsmet Han'ı pek etkilemiyordu. Zamanından önce ihtiyarlamış olmasına karşın hala ailenin lideri olan babasıyla ve komşuların yardımıyla Maloko Zai köyünün yeniden inşası için uğraşıyordu. Bomba ve roketlerin geride bırakmış oldukları harabeyi, taşları ve kayaları birer birer toplayarak temizlediler. Dut, nar ağaçları arasında minik köyü yeniden kurdular. Bacağı tamamen iyileştikten sonra İsmet Han savaşa geri dönmüş, babasının öncüsü olduğu Laşkar'ın başına geçmişti. Uğruna kan dökmüş olduğu adamlar bir an bile tereddüt etmeden onun emrinin altına girmişlerdi. Barış ilan edildikten sonra başında bulunduğu gerilla grubu Sovyetlerin geri çekilirken öylece bırakmış oldukları bir cephanelik keşfetmişti. Burada buldukları her şeyi yüklenerek Spingar üzerinden Pakistan'a dev bir silah pazarı olarak ün salmış olan Parashinar kentine götürmüş, bu Sovyet artıklarını yeni oluşturacakları hayvan sürüsü için inek, keçi ve koyunlarla takas etmişlerdi. Savaştan önce yaşam zordu ama bu yeni başlangıç daha da zordu. Yine de İsmet Han üstlenmiş olduğu bu görevden büyük zevk alıyor, Maloko Zain'in yeniden yaşama döneceği düşüncesi içini zafer duygusuyla dolduruyordu. Bir erkeğin kökleri olmalıydı ve onunkiler de buradaydı. 20 yaşına geldiğinde cuma günleri küçük camide köylülerinin karşısına imam olarak çıkmaya başladı. Köyden geçen Kuçik göçebeleri ovalarda yaşananlarla ilgili iç karartıcı hikayeler anlatıyorlardı. Necibullah yanlısı olan Demokratik Afgan Cumhuriyeti ordusu hala kentlerin denetimini elinde bulunduruyordu. Ancak kırsal kesimler neredeyse bütünüyle mücahit kumandanların hakimiyeti altına girmişti ve adamları birer hayduttan farksızdılar. Yollara tamamen keyfi gümrük noktaları kuruyor, gelen geçenin paralarına ve değerli eşyalarına el koyuyorlardı. Yolcular da dayak yememek uğruna bu zorbalıklara boyun eğmek zorunda kalıyorlardı. Pakistan, daha doğrusu haber alma örgütü ISI, Afganistan'ın tümü üzerinde hakimiyet kurmak isteyen Hikmetyan'ı destekliyordu. Ve Hikmetyan'ın kontrolü altında bulunan bölgelerde kelimenin tam anlamıyla terör havası esmekteydi. Birlik kurarak Sovyetlere karşı savaşmış olan Peşaver yedilisi artık birbirlerinin kuyularını kazmakla meşguldü ve halk isyanlardaydı. Daha önce kahraman ilan edilen mücahitler artık birer zorba olarak görülüyordu. İsmet Han Yüce Allah'a ovalarda yaşanan sefaletten uzakta olduğu için şükrediyordu. Savaş sona erdikten sonra Arapların neredeyse hepsi dağlardan ve o çok sevdikleri mağara kentlerden ayrılmışlardı. Sonunda taçsız kralları haline gelen mağara hastanesindeki uzun boylu Suudi de gitmişti. Geriye aşağı yukarı 500 Arap kalmıştı ama bunlar kimse tarafından sevilmiyordu ve dağınık halde birer dilenci gibi yaşıyorlardı. İsmet Han 20 yaşında komşu bir vadiye ziyarete gittiğinde nehirde ailesinin çamaşırlarını yıkayan genç bir kız gördü. Kız akarsuyun çağıldaması yüzünden İsmet'in atının sesini duymamıştı. Hicabının ucuyla yüzünü örtemeden göz göze geldiler. Kız olduğu yerde sıçradı, sonra utançla oradan kaçtı. Ama İsmet onun ne kadar güzel olduğunu görmüştü bir kez. Her gencin yapacağı şeyi yaparak annesine danıştı. Kadın bu habere çok sevindi ve hiç zaman yitirmeden kızın kim olduğunu öğrenmek ve onu babasından istemesi konusunda Nuri Han'ı ikna etmek için iki teyzeyle ittifak kurdu. Kızın adı Meryem'di ve 1993 ilkbaharının sonlarına doğru evlendiler. Düğün elbette açık havada yapıldı. Havada rüzgarın ceviz ağacından savurduğu çiçek yaprakları uçuşuyordu. Büyük bir ziyafet düzenlendi. Gelin kendi köyünden süslü bir atın sırtında geldi. Kavallar çalındı ve ağaçların altında dans edildi. Bu elbette yalnızca erkekler için geçerliydi. Medrese eğitimi almış olan İsmet şarkı söylenip dans edilmesine karşı çıkmışsa da iyice canlanmış olan babasının dediği olmuştu. Böylece İsmet de bir günlüğüne katı Vahabi eğitimini unutarak çimlerin üzerine dans etmiş ve genç gelin bir an için bile gözlerini onun üzerinden ayırmamıştı. Nehir kıyısındaki ilk bakışmaları ile düğün arasında zorunlu olarak belli bir zaman geçmişti. Çünkü gelinin çeyizinin hazırlanması ve han arazisinde yeni bir evin inşa edilmesi için belli bir süreye ihtiyaç vardı. Gece bastırıp eğlenmekten yorgun düşmüş köylüler evlerine döndükten sonra İsmet Han karısını işte bu yeni eve getirdi. Gelininin artık genç bir kadın olduğunu belirten keskin çığlık sesi karanlığı deldiğinde annesi başını hoşnutluk içerisinde salladı. 3 ay sonra karlı Şubat ayında bir çocukları olacağı kesinlik kazandı. Meryem İsmet'in çocuğunu taşırken Araplar geri döndü. Onları yöneten uzun boylu Arap yanlarında değildi. Sudan denen uzak bir ülkede olduğu söyleniyordu. Ama yüklü bir miktar para göndermişti ve mücahit komutanlara ödediği haraçlar sayesinde eğitim kampları kurulmasını sağladı. Buraya Halid bin Velid, El Faruk, Sadık, Haldun, Cihat Val ve Darunta'ya savaş eğitimi almak üzere tüm Arap ülkelerinden yeni gönüllüler geldi. Peki bu hangi savaştı? İsmet Han'ın gördüğü kadarıyla kabileler arasında süre giden iç savaşta herhangi bir tarafı desteklemiyorlardı. Öyleyse kime karşı savaşacaklardı? Sonra bütün bunların taraftarlarının emir diye hitap ettikleri uzun boylu Arap, Suudi Arabistan'daki yönetime ve Batı dünyasına cihat ilan ettiği için yapıldığını öğrendi. Ne var ki İsmet Han'ın Batı ile alıp veremediği bir şey yoktu. Batı Sovyetleri yenebilmeleri için kendilerine para ve silah yardımında bulunmuştu ve tanıdığı tek kafir de hayatını kurtarmıştı. Bu onun kutsal savaşı, onun cihadı değildi. Onu ilgilendiren ve kaygılandıran tek şey ülkesinin deliliğin eşiğine gelen kötü durumuydu.